Kutsal Kitap ve Yorum.
Ey Tanrım, gökler üstüne yüksel, görkemin yeryüzünü doldursun, uluslar arasında sana şükür ederim, insanlar arasında sana övgü sunarım, uluslar arasında sana şükür ederim, insanlar arasında sana övgü sunarım. Ey Tanrım, gökler üstüne yüksel, görkemin yeryüzünü doldursun, Rab senin inayetin gökler kadar yüksektir. Ey Rab, senin gerçeğin tüm evrenden aşkındır. Rab, senin inayetin gökler kadar yüksektir. Ey Rab, senin gerçeğin tüm evrenden aşkındır.
Gözlerimi aç da senin ruhsal yasandan şaşılacak şeyleri öğreneyim ya Rab diyor mezmur yazarı 119. mezmurda değerli dinleyicilerimiz. Tanrı sözünün ilk kitabı olan Yaratılışın yorumuna başlarken gerçekten de ruhsal gözlerimiz açılsın da Rabbin sözlerinin derinliklerini anlayabilelim. Musa peygambere vahiy yoluyla verilen kutsal kitabın ilk beş kitabına Tevrat denmektedir. Tevrat, İbranice'de öğretiş anlamına gelen Tora sözcüğünden türemiştir. Tevrat, Musa peygamber tarafından İsa'dan önce 1450 yılları dolayında kaleme alındı. Yorumunu yaptığımız Yaratılış kitabı kutsal kitabın açılışını yapar ve tüm kutsal yazıların kaynağını içerir. Aynı zamanda bu kitap başlangıçlar çağı hakkındadır. Her şeyin nasıl yaratıldığı, erkeğin, kadının, günahın, evliliğin, ailenin, insanlık ailesinin, uygarlığın, kültürün, ulusların, soy kütüklerinin, ırkların, dillerin, kurbanın, alın teriyle çalışmanın ve daha birçok şeyin nasıl çıka geldiği bu kitapta açıklanır. Yaratılış kitabının ilk 11 bölümü bir bütün oluşturur ve 12. bölümde yeni bir konu başlar. Birinci kesim yaratılış olayından başlayıp İbrahim peygambere kadar uzanır. İkinci kesim ise İbrahim peygamberden başlayıp Yusuf peygamberin yaşamını da içine alarak son bulur. Yaratılış birinci kesimde insanın ilk günahı, Nuh peygamberin günündeki tufan ve Babil kulesi gibi olaylar yer alır. İkinci kesim ise kişiliklerle ilgilidir. İmanın babası sayılan İbrahim var. Sonra vaat edilen oğlu İshak, onun oğlu Yakup ve gurbet elde elem çeken Yusuf. Yaratılış kitabının ilk 11 bölümü en azından 2000 yıllık bir zaman süresini kapsar. Geriye kalan 39 bölüm ise sadece 350 yıllık bir dönemi kapsar. Tanrı sözünü okuyup çalışırken şu kural izlenmelidir değerli dostum. Kutsal yazıları mantığınla kavra, mantığından yüreğini al, yaşamında sergile ve onu tohum olarak dünyaya ek. Yani Tanrı sözünü okurken önce onu kavrayacaksın, anlayacaksın. Bu yetmiyor. Bu sözleri yüreğine alacaksın. Ondan sonra da yaşamında sergileyeceksin. Yaşamında göstereceksin. Ondan sonra da Tanrı sözünü başkalarına, dünyaya bildireceksin. Evet, mezmur yazarı ne diyor? Gözlerimi aç da senin ruhsal yasandan, kutsal sözünden şaşılacak şeyleri öğreneyim. kutsal kitabı okurken hepimizin kullanması gereken bazı prensipler vardır. Bu prensiplere sadık kalırsak değerli dostum, çok daha büyük bereket alacağız. Her şeyin bir kullanış tarzı vardır değil mi? Ve bazı malların üzerinde kullanım kılavuzu yazılıdır. Örneğin eczaneye gidip de ilaç aldığınız zaman o ilacın nasıl kullanılacağı konusunda açıklama vardır. Ne kadar basit olursa olsun baş ağrısı için kullanılan hapların paketinde bile nasıl kullanılacağı, günde kaç hap alınması gerektiği, hangi koşullarda hapın kullanmaması konusunda bilgi verilmektedir. Tanrı sözü de bazı temel prensiplere, kurallara dayanarak okunması gerekir. Bu yaklaşım çok çok önemlidir. Nedir bu prensipler ya da kurallar? Buna kısaca kutsal kitabın okunmasında 7 adım diyebiliriz. Bunları bağlayıcı bir kural olarak görmek gerekmez. Yardımcı olarak görmek gerekir. Bu 7 prensip kural şöyledir. Her zaman Tanrı sözünü okumaya başlamadan önce dua et. Ondan sonra ikinci kural, Rabbin sözünü, kutsal kitabı düzenli oku. Kutsal kitabı sadece bir roman gibi değil, inceleyerek oku. Ve okudukların üzerinde, bu dördüncüsüdür, derin derin düşün. Okuduğun ayetler üzerinde başkalarının ne yazdıklarını da oku. Sonra Tanrı sözüne itaat et. Okuyup anladıklarını başkalarına aktar. Kısaca böyle diyebiliriz. Tabii bunlara kendiniz de başka prensipler ekleyebilirsiniz. Ama sanımca bu 7 prensip en temel prensipler olarak bize yardım edecektir. Bu prensipleri tek cümleyle şöyle özetleyebiliriz. Az önce vurguladığım gibi, kutsal yazıları aklınla kavra. Sonra yüreğini al, yaşamında sergile ve onu başkalarına bildir. Yaratılış kitabı, kutsal kitabın en önemli iki kitabından biridir değerli dinleyicilerimiz. Elbette kutsal yazıların her parçası önemlidir ama yaratılış, eski adıyla tekvin, kutsal yazıların anahtar kitabıdır. Yaratılış kitabı eski antlaşma kesimini açar. Yeni antlaşma kesimini açan kitap da maddedir. Önce yaratılış kitabına kuş bakışı bir bakalım. Yaratılış kitabı tüm kutsal yazıların kaynağını içerir. Daha önce de kısaca söylediğim gibi başlangıçlar çağı hakkındadır. Birçok şeylerin nasıl başladığı bu kitapta anlatılmaktadır. Her şeyin nasıl yaratıldığı, bunu tekrar ediyorum. Erkeğin, kadının, günahın, evliliğin, ailenin, alın teriyle çalışmanın, uygarlığın, kültürün, kurbanın, ırkların, dillerin ve daha birçok şeyin nasıl çıka geldiği bu kitapta bizlere açıklanmaktadır. Yaratılış kitabı aynı zamanda insanlık ailesinden de söz eder. Ulusları boy boy sıralar, soy kütüklerine önem verir. Bizim için önemli bir çalışmadır bu. Çünkü insanlar olarak insanlık ailesine ait olduğumuzu unutmamalıyız. Milliyetçilik ve ırkçılık akımları önünde tek bir aileden, tek bir anne babadan türediğimizi çok kez unutuyoruz. Yaratılış kitabında önümüze birçok ilginç karakterler çıkmaktadır. Bir açıdan bu kitaba biyografiler kitabı da diyebiliriz. Kitapta İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf peygamberlere rastlayacağız. Onların hayatlarından sahnelere tanık olacağız. Yaratılış kitabında antlaşmadan söz edilir. Rab atalara, özellikle İbrahim'e görünür. Sunak büyük bir rol oynar. İlk ailedeki kıskançlık önümüze serilir. Bu kitaptan başka hiçbir yerde olmadığı ölçüde Mısır ülkesi gözümüzün önüne koyulur. Günaha karşı yargılardan söz edilir. Çalışmak için hem mikroskop hem de teleskop kullanmalıyız. Yani hem uzaktan incelemek hem de yakından incelemek gerekiyor. Önce uzaktan kuş bakışı incelemeliyiz. Bunu yaptıktan sonra yakından mikroskopla bakabiliriz diyebilirim. Bilgi çağında yaşıyoruz değil mi? Eskiden kitap, dergi, gazete derken günümüzde yazılı bilgiye bir de görsel bilgi eklenmiştir. Televizyon, uydu çanakları, videolar sürekli bize bilgi aktarmaktadır. Kutsal kitap konusunda da birçok kitaplar yazılmış, videolar, kasetler ve hatta bilgisayarlar, bilgisayar programları üretilmiştir. 21. yüzyılın insanı bilgi eksikliğinden yakınamaz ama yine de bilgisizlikten yakınmalıdır. Duyduğumuz, gördüğümüz bilgiler hakkında kendimiz çalıştığımız zaman değerli dostum, bunlar bizim olur. Bunun altını çizeyim. Okuduğumuz, duyduğumuz, gördüğümüz bilgiler hakkında kendimiz çalıştığımız zaman onlar bizim olurlar. Her şeyin armut piş ağzıma düş şeklinde sunulan bilginin değeri ve etkisi az olur. En değerli bilgi kendi çalışmamızla, alın teri dökmemizle elde edilen bilgidir. Kutsal kitabın içinde çok değerli inciler vardır. Bunlara sahip olabilmemiz için derinlere inmeliyiz. Derinlere inmemiz gerekir. Bu da emek vermek gerekir. Derinlemesine oturup çalışmak gerekir. Kutsal kitabın kendisi bu araştırmalarımıza bize yardımcı olacaktır. Yaratılış kitabını da incelerken bu değerli incileri aramayacağız. Şimdi yaratılış kitabına önce teleskop ile bakalım. Kitabı ikiye bölecek olursak ilk 11 bölümü bir bütün oluşturur ve 12. bölümde yeni bir konu başlar. Bu iki kesim çeşitli yönlerden birbirinden farklıdır. Birinci kesim yaratılış olayından başlayıp İbrahim'e kadar uzanır. İkinci kesim İbrahim'den başlayıp Yusuf peygamberin yaşamını da içine alarak son bulur. Birinci kesim büyük ve hala günümüzde birçok düşünürün kafasını kurcalamakta olan sorunları ele alır. Yaratılış birinci kesimde insanın ilk günahı, Nuh peygamberin günündeki tufan ve Babil Kulesi gibi olaylar hala tartışma konusudur. İkinci kesim ise kişiliklerle ilgilidir. İmanın babası sayılan İbrahim peygamber vardır. Sonra vaat edilen İbrahim'in oğlu İshak, onun oğlu Yakup ve gurbet elde elem çeken Yusuf peygamber. Zaman açısından da bölme vardır. Yaratılış kitabının ilk 11 bölümü en azından 2000 yıllık bir zaman süresini kapsar. Geriye kalan 39 bölüm ise ilginç bir şekilde sadece 350 yıllık bir dönemi kapsar. Aslında tüm kutsal kitaba daha uzaktan bakacak olursak göreceğiz ki İbrahim'den başlayarak eski antlaşma ve yeni antlaşma dahil tüm zaman süresi 2000 yıldır. Yani yaratılış olayından İbrahim'e kadar 2000 yıl eder. İbrahim peygamberden kilise topluluğunun kuruluşuna kadar da 2000 yıl. Ve tabi kilisenin ilk kuruluşundan günümüze kadar da yaklaşık 2000 yıl oluyor. Yaratılış kitabının 12. bölümüne geldiğimizde zaman açısından kutsal kitabın yarısına gelmiş olacağız. Ancak bu sadece zaman açısındandır. Bu bize gösteriyor ki kutsal kitabın bu ilk 11 bölümü oldukça önemlidir ki biz de bunun üzerinde epey duracağız. Buna bir örnek daha vereyim. İncil'in 4 parçasındaki 89 bölümün ancak 4 bölümü Rab İsa'nın yaşamının ilk 30 yılını anlatırken 85 bölümü yaşamının son 3 yılını anlatır. 27 bölüm de İsa'nın yaşamının son 8 gününü anlatır. Burada Tanrı'nın ruhu neyi vurguluyor? Hiç kuşku yok ki son parça son 8 günün önemini vurgulamaktadır. Bu bölümlerin içeriği nedir? Tümü de Rab İsa Mesih'in ölümünü, gömülüşünü ve dirilişini aktarıyor. İncil'in önem verdiği parça budur. Denecek olan şu ki, Mesih İsa bizim günahlarımızdan ötürü öldüğü, doğruluğumuz için dirildiği bilinsin ve ona iman edilsin diye Tanrı İncil'i yazdırdı. Önemli ve evrensel gerçek budur. Şimdi Yaratılış kitabının 1. bölüm 1. ayetine bakalım. 1. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Bu kadar. Bu söz değerli dinleyicilerimiz en derin anlamlı ifadelerden biridir. Ama aynı zamanda günümüzde de içinde yaşamakta olduğumuz bu bilim çağında en hararetli tartışmalara yol açan bir sözdür. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı diyor ve noktayı koyuyor. Kutsal kitaba baktığımız zaman evrenin nasıl yaratılışı konusunda Tanrı'nın bundan daha fazla bir şey söylemediğini hemen anlıyoruz. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı sözü, yaratılış olayını kabul etmeyen nice insanın kızmasına, tökezlenmesine neden olan bir sözdür. Evrenin yaratılışını bir cümlede açıklayan bir sözdür. İnsanoğlu, bilinen dünya tarihini kütüphaneleri dolduran kitaplarla, binlerce, on binlerce kitaplarla anlatmaya çalışmıştır. Ama yine de yeterli değildir. Oysa Tanrı tüm yaratılışı ve yaratılış tarihini sadece iki sayfada bildirip geçmiştir. Evrenin yaratılışı konusunda bir sürü varsayımlar öne sürülmüştür. Ne var ki bu varsayımları öne süren insanlar arasında hem türlü türlü çekişmeler hem de birbirine ters düşen, birbirine hiç uymayan değişik varsayımlar vardır. Bütün bunlar Tanrı'nın başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı sözü içerisinde kaybolmaktadır. Tanrı, Eyüp peygambere sorduğu şu soruyu bugün de her insana sormaktadır. Ben dünyanın temellerini yaratırken sen neredeydin? Başka bir deyişle, Tanrı şöyle diyordu, sizler evrenin oluşumu konusunda kendinizden büyük sözler ediyorsunuz ama ben evrenin temelini atarken sizler neredeydiniz? Dünya tarihinde evrenin yaratılışı konusunda birçok varsayımlar öne sürüldü. Hatta bu varsayımlar gerçek gibi kabul edildi. Ama aradan birkaç yıl geçtikten sonra bunlar çürütülerek ortaya başka başka varsayımlar atıldı. Dünyanın yaratılışı konusunda günümüze kadar değerli dostum bir sürü varsayımlar öne sürülmüştür. Her kuşaktan bazı bilginler yeni bir takım varsayımlarla ortaya çıkmış ve söyledikleri benimsenmiştir. Ama söyledikleri varsayımlar başka bir kuşakta kabul edilmiyor. Kutsal kitapta Tanrı birkaç cümleyle, evet sadece birkaç cümleyle gerçeği verip geçiyor. Onu ancak iman ile kabul etmemiz gerekir. Tanrı sözü şöyle diyor. İman, umut edilen şeylere güvenmektir, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. İman sayesinde anlıyoruz ki evren Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldı. Şöyle ki görünen şeyler görünmeyenlerden oluştu. İbraniler, İncil'den İbraniler 11:1-3 ayetler. Eskisi gibi günümüzde halen yoktan nasıl var olur sorusu ortaya atılır. Bu soruya kutsal kitap yanıt veriyor. Ama kendilerini aydın sayan birçok kişi kutsal kitabın yanıtını kabul etmek istemiyor. Bu konuda karar vermek bize düşer. Ya Rabbin sözüne ve onun söylediklerine iman edeceğiz ya da insanların söylediklerine, varsayımlara. Bazı kişiler ortaya çıkıp bilimsel bildirilere inanmak gerekiyor diyorlar. Yani birçok insan varsayımları bilimsel bildiri olarak kabul ediyor ve buna inanıyor. Bakın 1806 yılında Profesör Lil şöyle diyordu. Evrenin oluşumu konusunda İncil'e karşı koyabilmek için şimdiye kadar 80 varsayım ortaya atıldı ama bunlardan hiçbiri kanıtlanamadı. Elçi Paulus bakın ne diyor. Tüm kutsal yazı Tanrı esinlemesidir. Gerçeği öğretmeye, yüreği eleştirmeye, yaşamı düzeltmeye ve doğruluk yolunda eğitmeye yarar. Öyle ki Tanrı adamı yetkin olsun, her iyi iş için donatılsın. Değerli dostum, kardeşim, kutsal kitabın amacı yaşamı düzeltmektir. Kutsal kitabın amacı gerçeği, iyi olanı, kutsal olanı öğretmektir. Tanrı sözü jeoloji ya da biyoloji ders kitabı olarak yazılmamıştır. Kutsal kitap, insanın Tanrı ile olan ilişkisini göstermek, Tanrı'nın beklentilerini bildirmek için yazılmıştır. Yine Tanrı sözü, insanın Tanrı önünde günahlarından nasıl kurtulabileceğini müjdelemek için yazılmıştır. Tanrı yeri ve göğü yarattı sözü, tüm varsayımları yıkıp geçiyor. Gerçekten de bizler, insan olarak çok az ve kısıtlı bir bilgiye sahibiz. Hatta bilgimiz o kadar kısıtlı ve yetersizdir ki, bugün bir insanı bile tam olarak keşfetmiş durumda değiliz. Bir üniversite laboratuvar başkanı şöyle diyordu. Biz insanlar bu dünyada ve bu evrende derin bilgisizlik içerisine gömülüyüz. Bildiğimiz gerçekler öylesine azdır ki, bilmediğimiz gerçekler yanında yok gibidir. Yaşamın başlangıcı konusunda böylesine derin bir karanlıklar içerisindeyiz. Bir üniversite profesörüne evrene ilişkin sorulan bir soruya şöyle yanıt verdi. Madde ve maddenin başlangıcı ve elde edilmesi konusunda bilgimiz tıpkı ruhsal konulardaki bilgimiz gibi az ve yetersizdir. Bilgimiz böylesine kıt ve yetersiz olunca da bir maddenin diğer bir maddeden önce geldiğini söylemek bir yerde akılsızlık olur. Evren görünüşte birbirini izleyen düzeylerden oluşmuşa benziyor. Öyle ki hiçbir düzey öbürüne benzemiyor. İnsanın ve tüm öbür canlıların bir değişim sonucu ortaya çıktığı inkar edilemez. Ama bu değişimlerin ardında ne ya da kim vardır bilemiyoruz. Size tatmin edici bir yanıt, bir çözüm vermek isterdim ama yeterince bilgiye sahip olmadığımızı, bilgisizliğimizi süslü sözlerle örtmenin ne size ne de bana yararı vardır. Önemli bir Alman bilgini olan Doktor Klaus Mampel şöyle diyor. Üç ayrı kişi. İnsan maymundan gelmiştir. İnsan kanarya kuşundan gelmiştir ve insan kanguru dediğimiz hayvandan gelmiştir diye varsayımda bulunsalar, üçünün de yanlışlık ya da doğruluk derecesi aynıdır. Ama Tanrı, ben dünyanın temellerini attım diyor. Başka bir deyişle, sen evrenin nasıl ortaya çıktığı konusunda bir sürü kuramları ileri sürerken, o yaratılış olayında kendi özünün bile nerede olduğunu bilmiyorsun. Nasıl oluyor da bilgelik taslıyorsun? Dostum, her şeyin başlangıcı konusunda bir sürü kuramlar ileri sürülmüş olabilir ama tüm bunları iki kategoriye ayırabiliriz. Biri yaratılış kategorisi, tüm öbürleri de varsayımlardır. İsveçli botanist, yani bitkisel bilimler bilgini Doktor Nilsson şunları diyordu. Evrim ya da oluşum kuramını kanıtlamak için 40 yıl boyunca çalıştım ve sonunda bu kuramın kanıtlanamayacağını gördüm. Bu varsayıma karşı olarak bu işe girişmedim. Tam tersine bu varsayıma taparak başladım. Bütün biyoloji bilimlerindeki gerçeklere dayanarak başlangıcın en küçük bir karikatürünü çizmek bile olanaksızdır. Elimizdeki bunca fosillere ve kalıntılara rağmen başlangıca ulaşmak için aradaki boşluk ve uçurumların aşılması olanaksızdır. Yani elimde bulunan fosiller bol ama bir tür canlıdan öbür tür canlıya atlayış için gerekli fosiller yok. Bu eksikliklerin ileride tamamlanacağını hiç sanmıyorum. Bu konuda insanın bilgisizliği ve yetersizliği kaçınılmaz bir gerçektir. Evrim kuramı dediğimiz varsayım inançtan başka bir şey değildir. Tabii bunun yanında nice değerli bilim adamları vardır ki onlara çok şeyler borçluyuz. Onların buluşları sayesinde birçok nimetlerden yararlanmaktayız. Evet, çağımızda sahip olduğumuz bunca başarıları hep bu değerli bilim adamlarına borçluyuz. Ancak bizim sözünü ettiğimiz kimseler varsayımları gerçekmiş gibi göstermeye çalışanlardır. Nedir varsayım? Varsayım, kanıtlanmadan geçici ya da kalıcı olarak benimsenen önerme, deneyle henüz yeteri derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan kuramsal bir düşüncedir. Zaten Tanrı'nın bizlere verdiği aklımızı en iyi şekilde kullanmamız Tanrı'nın isteğidir. O, insanları yaratırken kendi suretinde, kendi benzeyişinde yeryüzüne hakim olacak şekilde yarattı. Ünlü bir varsayımcı canlıların ve her şeyin başlangıcı hakkında şöyle diyor: maddenin karışımı, maddenin dolaşımı, zamanla düzensiz geçmişten gelip düzene girişi her şeyin başlangıcıdır. Ama Tanrı sözü diyor ki, başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Maddeyi ve evreni kim yarattı? Tanrı yarattı. Evrendeki düzeni kim kurdu? Tanrı kurdu. Peki Tanrı bu işleri ne zaman yaptı? İşte bu sorunun yanıtını hiç kimse bilmiyor. Çünkü Tanrı bu bilgiyi bize vermiyor. Yani evreni ne zaman yarattığını bizlere açıklamıyor. Kimisi 1 milyar yıl önce diyor. Kimisi 5 milyar yıl önce diyor. 5 bin, 5 milyon, 5 milyar, 50 milyar ya da 500 milyar. Kim bilebilir ki bunu? Bu da insanın ne kadar az bir bilgiye sahip olduğunu gösteriyor. Tanrı hiçliğin üzerine dünyayı astı diyor Eyüp peygamber. Değerli kardeşim, Tanrı'yı hiçbir şekilde kısıtlayamayız. Rabbi zamana bağlayamayız. O zamanın dışındadır. Zaman dediğimiz sonsuzdur ve O'nundur. Bugüne kadar geçen sonsuzda Tanrı kendi işini yine kendi bildiği şekilde yapmıştır. Yürütmüştür. Hem de sana ve bana sormadan. Bu evreni kurup düzenlemek için seni ve beni beklememiştir. Yeryüzündeki insan küçüklüğünü, ne kadar az ve kısıtlı bilgiye sahip olduğunu kabul eder. Ama yine de büyük söz etmekten vazgeçmez. Ama Rab hiçliğin üzerine, boşluğun üzerine dünyayı asar. Tüm evreni kendi bilgeliğiyle yaratan, her galaksiyi, her yıldızı yerli yerine koyan, onların uyum içerisinde koyduğu yörüngede dönmesini sağlayandır. Bir ozan şöyle sesleniyordu: ey insan, sen ki tek bir yıldızı bile harekete geçiremezsin. Ne de ormandaki tek bir yaprağa şekil verebilirsin. Yükseltebilir misin düzlükten bir dağ ya da kazabilir misin bir okyanus? Ey kendini beğenmiş, boyundan büyük bir imansızlığıyla övünen cüce insan, tüm görkemiyle, rengarenk, haşmetiyle çıka gelen gün doğumunu yaratamazsın. Alacakaranlığa bürünen gölgeleriyle güne elveda diyen gün batımını oluşturamazsın. Donuk ışığıyla ışık olduğu dünyaya bakan ayı yörüngesinde koşturamazsın. Öyleyse ne cesaretle senin yapamadığını yapanın gücünden emin olamazsın. Bu üstün yaradanımızın, değerli dostum, gerçek sözünü neden kabul etmeyelim? Tanrı sözü diyor ki, başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Neden eski zaman peygamberleri gibi Rabbin sözüne inanmayalım? Davut peygamber Tanrı'ya şöyle seslenmiştir: göklerini, ellerinin işlerini, koyduğun ay ve yıldızları görünce dedim, insan nedir ki sen onu anasın? Ademoğlu nedir ki sen onu arayasın? Ve Davut şöyle devam eder: gökler Tanrı'nın yüceliğini beyan eder ve gök kubbesi ellerinin işini ilan eder. Yaratılış olayını iman ile kabul etmeliyiz değerli dinleyicilerimiz. İnsan bilgisi bildiğimiz gibi oldukça kısıtlıdır. Evren ve tarih hakkında o kadar yetersiz bilgiye sahibiz ki, bir insan hakkında bile yeterince bilgiye sahip değiliz. Bu yüzden de insan bilgisi Tanrı'nın evreni, dünyayı, insanı yaratması hakkında bize bilgi veremiyor. Aynı zamanda insan bilgisi yaratılış işinin ne zaman olduğunu bilmekten de çok uzaktır. Tanrı sözü, gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbesi de onun ellerinin eserini duyurmakta. Tüm evreni bir sözle yaratan Tanrı, insana, sana özel bir değer vermektedir. Tanrı sözünde yaratılışın tacı insandır. Tanrı sözünde yaratılışın tacı sensin kardeşim. Böylesine harikadır insanın yaratılışı ve önemi.